Atatürk'ün Meclisi, birinci yazı. Birinci Meclis, 23 Nisan 1920. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ile parlamenter sistem kaldırıldı. Başbakanlık makamı tarihe karıştı. Bakanlar Kurulu milletvekillerinden seçilmiyor. Kabineler Cumhurbaşkanı atamasıyla oluşturuluyor. Milletvekillerinin hiçbir ağırlığı kalmadı. Kararlar büyük çoğunlukla Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile alınıyor. Yeni sistemle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevselliği büyük ölçüde Cumhurbaşkanı'na geçmiş bulunuyor. Kendisi bir gecede istediği kanunu çıkartıyor, istediği kanunu iptal ediyor. Cumhuriyet kurulduğundan beri Mustafa Kemal Atatürk dahil hiçbir cumhurbaşkanı böylesine sınırsız yetkilerle donatılmamıştı. Mecliste çoğunluk Adalet ve Kalkınma Partisi ve destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi ile sağlandığından TBMM'de alınması gereken kararlarda da AKP ve MHP oyları yeterli oluyor. Hal böyle olunca da eller kalkıp iniyor ve muhalefet partilerinin bütün önergeleri, yasa teklifleri, komisyon talepleri ve bunun gibi otomatik olarak reddediliyor. Sözümüzü TBMM ne yazık ki Türk milletini temsil edemiyor. Günümüz Gazi Meclisi'nin durumunu göz önünde bulundurarak Cumhuriyet tarihimize Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında Türk halkını gerçek anlamda temsil eden ilk ve belki de son halk meclisi olan 1. Meclis'ten ve onun benzersiz milletvekillerinden bahsedecek bir yazı dizisi hazırlamak istedim. Ulusalcılık ve milliyetçilik kavramlarının adeta suç olmaya başladığı günümüz Türkiye'sinde kendi değerlerimize sahip çıkmamız ve bugünlere nasıl geldiğimizi tekrar hatırlamamız açısından umarım yararlı olur. Amasya Genelgesi'nin belirlediği ilkeler yönünde Erzurum ve Sivas kongrelerinden geçerek halkı temsil eden ve Atatürk'ün olağanüstü yetkili bir meclis dediği TBMM 23 Nisan 1920'de açıldı. Meclisi oluşturacak milletvekillerinin seçimlerinde ulusun tüm kesimlerini kapsayan, ulusal bilince sahip, mücadele azmi yüksek, kararlı ve direngen halk temsilcilerinin seçilmesine özel dikkat ve önem verildi. Birinci Meclis, karşılaştırmalı anayasa hukuku açısından benzeri olmayan, Türk toplumuna özgü çok değişik bir model oluşturmuştur. 3,5 yıllık Kurtuluş Savaşı'nı kapsayan bu dönem, Türkiye'nin bağımsızlığını yitirmeye başladığı 1945'e dek anayasal ve siyasal gelişmeleri belirleme açısından son derece önemli bir başlangıç noktasıdır. Anayasa hukuku açısından dikkat çeken temel özellik kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler birliği ilkesinin benimsenmesiydi. Yetkisini ve yaptırım gücünü kabul ettiği anayasadan değil, esas olarak millet iradesini yansıtan, yazılı olmayan ve kökleri eskiye giden özgürlük tutkusundan alıyordu. Maddi varsıllığa veya teknolojik gelişmeye değil, inanca ve kararlılığa dayanıyordu. Birinci Meclis, bir batı parlamentarizmi ya da ona benzemeye çalışan ve sınıfsal üstünlüklere dayanan göstermelik bir kurum değildi. Ortaya çıkışını, niteliğini ve amaçlarını toplum üzerinde egemenlik kuran sınıfların ya da sınıflar ittifakının temsilcileri tarafından değil, doğrudan ve gerçek anlamda halkın temsilcileri belirliyordu. Milletvekillerinin meslek ayrımı bu gerçeği açıkça ortaya koyuyordu. Milletvekili sayısı 115'te başlayan, daha sonraki katılımlarla 380'e çıkan 1. Meclis'te 115 memur ve emekli, 61 sarıklı hoca, 51 asker, 46 çiftçi, 37 tüccar, 29 avukat, 15 doktor, 10 aşiret reisi, 8 tarikat şeyhi, 6 gazeteci ve 2 mühendis bulunuyordu. Meclise katılarak girişilecek eylem, kişisel çıkar sağlanacak eylem değil, ölümü ve yargılanmayı göze alan ve yalnızca ulus varlığını korumayı amaçlayan bir özveri girişimiydi. Batı parlamentoları, soylular sınıfının ya da burjuvaların çıkarlarını halka karşı koruyan ve tümüyle denetim altında tutulan kurumlarken, 1. Meclis tümüyle ulusal önderlerin vatan savunması için oluşturdukları bir halk meclisiydi. Bu meclis Batı parlamentolarına değil Göktürk toylarına benziyordu. Mustafa Kemal'in 24 Nisan 1920'de meclis başkanı seçilmesi üzerine yaptığı konuşmada söylediği sözler Orhun yazıtlarındaki Bilge Kağan'ın sözleriyle hemen hemen aynıdır. Yaşamımın bütün evrelerinde olduğu gibi son zamanların bunalımları ve felaketleri arasında da bir dakikam geçmemiştir ki her türlü huzur ve rahatımı, her türlü kişisel duygularımı milletin esenlik ve mutluluğu için feda etmekten zevk duymayayım. Gerek askerlik hayatımda, gerek politik yaşamımın bütün dönem ve evrelerini kapsayan savaşlarımda her zaman tuttuğum yol, milletin ve vatanın ihtiyaç duyduğu amaçlara yürümek olmuştur. Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden kendini feshettiği 1 Nisan 1923'e dek geçen 3 yıl içinde olağanüstü işleri sıra dışı yoksunluklar içinde başardı. Zamanın büyük bölümünü savaşla birlikte kurulmakta olan yeni bir devletin kurallarını saptayan tartışma ve uygulamalara ayırdı. Görevini 11 Ağustos 1923'te toplanan 2. Meclise devredene dek milli vicdanın ileriye ait bütün istekleriyle gerinin bütün karşı koymasını içinde barındırdı. Samet Ağaoğlu'nun söylemiyle milletin özünden kopuk gelmişti ve Türk milletinin geçmişiyle geleceğini yan yana ve karşı karşıya koyan bir meclisti. Onda temsil edilmeyen hiçbir fikir ve istek yoktu. Cumhuriyet gerçek anlamda bu meclisin içinde doğmuş, saltanat bu meclis içinde yıkılmıştı. Birinci meclisin milletvekilleri, kılıkları, giysileri, yaşları, kültürleri, düşünsel düzeyleri ve görgüleriyle başka başka ve çok değişik çevrelerin insanlarıydılar. Beyaz sarıklı, aksakallı, cübbeli, eli tesbihli hocalarla, üniformalı genç subaylar, yazma ya da şal sarıklı aşiret beyleri, külahlı ağalar ve kavuklu çeleviler, Avrupa'daki yüksek öğrenimlerini bitirip yeni dönmüş, batı kültürüyle yetişmiş nokta bıyıklı aydınlar, Kuvayi Milliye kalpaklı yurtsever gençler yan yana oturuyordu. Gelecek umutlarını, üzüntülerini, sevinçlerini ve belki de yaşamlarını birleştiren bu insanlar hemen her şeylerini kardeşçe paylaşıyorlardı. Taşıdıkları ağır sorumluluğa karşın umut ve neşelerini hiç yitirmiyor, Türklere özgü iyimser bir coşkuyla görevlerini eksiksiz yerine getiriyorlardı. Okul, medrese, yenilik, tutuculuk, cumhuriyetçilik, meşrutiyetçilik, Türkçülük, saltanatçılık, ırkçılık, ümmetçilik gibi siyasi tartışmanın hemen her türü birinci mecliste üstelik yoğun ve sert biçimde yaşandı. Sertliğin giderilmesinde ulusal davada kararlı milletvekilleri kadar meclisin Mustafa Kemal gibi bir başkan tarafından yönetilmesinin de önemi, etkisi vardı. Mustafa Kemal, düşünsel çatışmalarla dolu, ölümüne mücadele eden ve yetkilerinde çok kıskanç bir meclis başkanı olarak çoğu zaman insana hayret veren bir sükunet ve olgunlukla uzun, sinirli ve ağır tartışmaları yönetmiş, kendisine ve hükümete yönelik eleştirileri ciddiyetle yanıtlamış, oturum yönetirken yansız davranmış, gen soru sonuçlarını soğukkanlıkla uygulamıştı. Yazımız devam edecektir. Yazan Tülay Hergünlü.